Ayrım 3. İkinci bölüm. Beyaz Piramit ve Küçük Küre. 19 Mayıs 2010. Saat 11.55. Sheraton Etali. Ziyan. Angelina Drew Mayer saat 1'deki toplantıya kadar boştu ve bu boşluğu en iyi şekilde değerlendirmeye kararlıydı. Hızlı bir şekilde yemeğini yiyecek ve hemen bara geçip birkaç margarita devirecekti. Onun varlığı Sheraton Oteli'nin geniş Çin restoranı bölümündeki otantik dekorasyonla gülünç bir tezat oluşturuyordu. Modern kesim bluzu, dar kısa eteği ve topuklu ayakkabılarıyla hızlı hızlı yürüyordu. 30'lu yaşlarındaki bu Amerikalı kadın Bates & Myers adlı uluslararası şirketin dış ilişkiler temsilcisiydi. Yüzü ve vücudunun güzelliği kadar diploması da iyiydi. Bugün kendini en ağır şekilde hissettirmeye başlayan yorgunluk yüzüne çökmüştü. Bir kadın gibi hissetmekte zorlanıyordu. 2 haftadır Çin'deydi ve bir an önce buradan kurtulmazsa çıldıracağını düşünmeye başlamıştı. Geleneksel giysiler içindeki Çinli garson kızın ürkek bakışları üzerindeyken masaların arasında yalpalayarak ilerledi ve tam oturabileceği bir yer bulmuşken kararını değiştirdi. Bunun nedeni sütuna yerleştirilen aynadan gördüğü şey olmuştu. Üzerindeki yorgunluğun etkisiyle birkaç saniye boyunca Çin'de böylesine çekici bir adam gördüğüne inanamayarak aynaya baktı durdu. Neyse ki adam onun olduğu tarafa bakmıyordu da aptalca tepkisine tanık olmamıştı. Angelina gerisin geri döndü ve yalnız oturan adamın tam karşısına arada 2 masalık mesafe bırakacak şekilde oturdu. Başını önünde tutuyor, olabildiğince telaşlı görünmeye çalışıyordu. Adamın fark ettiğini belli edecek hiçbir şey yapmamalıydı. Bir süre masadaki garip Çinli zımbırtılarıyla oyalandı ve sonunda dayanamayıp adama baktı yine. Uzun boyluydu, ela gözleri ve Tanrı'nın kusursuz simetrisinin eseri burnu, biçimli dudaklarıyla muhteşem bir uyum sağlıyordu. Angelina o an kendini çirkin ve bakımsız hissetti. İçinden yoksa sadece çekik gözlü olmadığı için mi böylesine yakışıklı görünüyor diye düşündü. Birkaç haftadır kısa boylu ve çekik gözlü olmayan çok az insan görmüştü. Şimdi de gözlerini adamdan alamıyordu. Kararını vermişti. Hayır, bunun adamın çekik gözlü olmamasıyla ilgisi yoktu. Bu adam gerçekten Tanrı'nın bir mucizesiydi. Garson kıza siparişini verdikten sonra artık bir şekilde adamın dikkatini çekmeye karar verdi. Tam karşısına oturdu adam, ona göz ucuyla bile bakmamıştı. Dalgın mıydı? Bir şeyler düşünüyordu belli ki. O parlak gözler meşgul bir adamın dikkatsiz bakışlarını taşıyordu. Dirseğiyle masadan dışarı itmek üzere çatalını aradı ama masada çatal falan yoktu. Onun yerine garip minik topa benzer bir nesne buldu. Hafif bir metalden yapılmıştı ve yuvarlak yüzeyi yaprak ya da benzeri desenler oluşturan boşluklarla doluydu. Bunun ne işe yarıyor olabileceğini bir an bile düşünmedi. Tehlikeli bir şekilde havaya atıp tekrar yakaladı. Yanlışlıkla düşürürsem yakalayamazdım herhalde diye buruk bir düşünceyle tekrar fırlattı küçük küreyi havaya. Bu defa rolünü bir ilkokul piyesi düzeyinde oynamış olsa da amacına ulaşmış, minik küreyi yakalayamamıştı. Küre zemine tiz bir çınlamayla çarpmış, metalik bir gürültüyle yuvarlanmaya devam etmişti. Adam ilk çınlamada başını çevirmişti. Bu sırada Angelina şans küresinin mucizevi bir şekilde adama doğru yuvarlanışını izliyordu. Böyle olacağını aklından bile geçirmemişti. Ama fırsat bu fırsat masadan kalkıp kürenin peşinden yürüdü. Küre neredeyse adamın ayaklarının tam dibine yuvarlanmıştı. Angelina onun eğilip küreyi kendisine uzatacağını düşünerek yaklaştı. Ama adam bir küreye bir de Angelina'ya bakıp gözlerini yine restoranın girişine dikti. Şüphesiz o küreyi garsonun alması gerekiyordu. Angelina amacını çok belli ettiğini düşündü. Ayrıca adam birini bekliyordu. Bu kişinin sevgilisi ya da karısı olabileceğinden emindi. Angelina eğilip adamın ayaklarının dibinden küreyi aldı. Bu sırada yırtmacı açılmış, dizleri ve baldırlarının bir kısmı ortaya çıkmıştı. Adamın bunu görmüş olmasını ümit etti. Doğrulup boynunu hafifçe yana eğdi ve tek eliyle saçlarını düzeltirken, ''Özür dilerim'' dedi adama, ''sakarlığım işte.'' Adam gülümseyerek İngilizce cevap verdi. ''Önemi yok.'' Angelina için doğrudan o gözlerin sahibiyle konuşuyor olmanın hazzı bir başkaydı. Sanki gözler ona bir olta çengeli gibi takılmıştı ve yapması gereken o olduğu halde arkasını dönüp giderse vücudunu paramparça edip öyle çıkacaklardı. Utanmayı, sıkılmayı elden bıraktı Angelina, elini uzattı adama. Angelina Drew Mayer. Adam uzatılan eli gülümseyerek sıktı. Luca Weber. Almansınız değil mi dedi. Burada bir Avrupalı görmek gerçekten güzel. Luca Weber'in konuşmasına izin vermeden devam etti. Amerikalıyım ben de, Alman asıllı. Adam saatine ve restoranın girişine kaçamak bakışlar attıktan sonra Angelina'yı masaya buyur etti. İşte başarmıştı, kendini yeniden kadın gibi hissediyordu. Ne işle meşgulsünüz? İş adamıyım, buraya seyahat amaçlı geldim. Oh, kötü seçim. Öyle mi dersiniz? İşim gereği buraya çok sık gelirim ve doğru söylediğime emin olabilirsiniz. Kötü şans o halde. Elbette, burayı güzelleştirmek de insanın kendi elinde. Bunun birçok yolu var. Angelina içinden seni ahlaksız kız diye geçiriyordu. Fazla mı ataktı? Çinli garsonun yanaştığını gören Luca Weber konuşmadı. Garson kız Angelina'ya minik çantasının hala diğer masada olduğunu söyledi ve siparişini burada mı yoksa orada mı almak isteyeceğini sordu. Bu sırada kapıdaki görevli genç bir Çinliye Luca Weber'i gösteriyordu. Angelina Luca Weber'e bakarak ama garsona hitaben konuştu. Burada alacağım. Weber gözleri yaklaşan genç adamda, özür dilerim Bayan Drumeyer, sizinle tanışmak büyük zevkli diyerek ayaklandı. Angelina şaşkınlık içindeydi. Luca Weber onun konuşmasını bile beklemeden genç Çinliye doğru yürümüş, onunla tokalaşıp beraberce çıkışa yürümeye başlamıştı. M.Ö. 4200, şimdiki adıyla Ziyan. Yan Bey'i Tang'ın küçük çadırına dalıp beye doğru koştu uşak. Zin geldi efendimiz. Gelsin. Yaşlı Zin içeriye girdi. Minicik sıska bedeniyle zor yürüyor ve duman grisi saçları yeri süpürüyordu. Genç bey konuştu, bitirdin mi?
Bitirdim genç efendimiz, şimdi görebilirsiniz.
Babama bunları sen öğrettin Zin. Sana da ben mi öğreteceğim? Şimdi görebilirim demek tam şu an sadece gözlerimi oynatarak görebilirim demektir. Eğer tam şu an gözlerimi oynatarak göremezsem boynunu kadınımın ağacına asarım. Eğer şu an gözlerimi oynatarak görebilirsem bu çadıra sığacak kadar küçük demektir. O zaman da boynunu küçük kadınımın ağacına asarım.
Genç efendimiz erken karar veriyor. Evet, küçük bir eser. Bu çadıra da sığar, daha küçüklerine de. Benim sakalıma sığdığına göre.
Yaşlı Zin sakalından ceviz büyüklüğünde bir küre çıkardı. Üzerindeki boşluklar çeşitli desenler oluşturuyordu. Yan Bey'i Tang'ın gözleri kocaman oldu. Her yanından öfke püskürdü. Küreyi yaşlı Zin'den aldığı gibi yere fırlattı. Küre yerde yuvarlandı. Onlar Tuhan'dan büyük, bin adımlık, ucu mızraktan sivri, bembeyaz bir dağ yapıyor. Ben onun büyüsünü, onun özünü çalıyorum ve sen onunla bunu mu yapıyorsun? Türklerin dağına karşı bir ceviz mi yapıyorsun?
Genç efendimiz çaldığı özün bir avuç olduğunu görmemiş olmalı.
Yaşlı Zin kamburunun altından perdeli gözleriyle Yan Bey'i Tang'a bakıyordu. Dağa karşı ceviz değildir, dağın büyüsünü taşıyan cevizdir bu. Genç Bey Tang'ı Anzi'nin efendisi yapacak büyüdür.
Yaşlı Zin, sadece konuşuyorsun. Bize hiçbir şey getirmedin, ne babama ne kardeşlerime.
İşte bugün getirdim genç efendimiz. Size şansı getirdim. Bundan böyle hiçbir şey size zarar vermeyecek, her şey istediğiniz gibi olacak. Bu büyüyü Anzi'deki en büyük alevle döktüm.
Öldürün!
Yan Bey'i Tang'ın askeri mızrağını omzu üzerine aldı. Yaşlı Zin korkuyla eğilip mızrağa bakmamak için başını ellerinin arasına aldı. Asker mızrak omzunda geriye adımını attı ve yere düştü. Dayalı mızraklardan ikisi ensesinden girip boynundan ve çenesinden çıktı. Yan Bey'i Tang, Yaşlı Zin'in küresinin yerde yuvarlanışını izledi, ağzı bir karış açık. Asker geri adım attığında kürenin üzerine basmıştı. Yaşlı Zin korku içinde ellerinin arasından bakıp askerin solunu gördü. Yan Bey'i Tang küreyi kapıp hışımla çadırdan çıktı ve kadınının ağacına tırmanıp bağırdı.
Yaşlı Zin benim öğretmenimdir ve ben Anzi'nin yeni beyiyim.
Yaşlı Zin de yavaşça çadırdan çıkmış neşeyle dinlemişti beyin konuşmasını. Tang Türklerden bağımsız yönetimi oluşturan ilk Çin beyi olacaktı. Zin de onun baş danışmanı. Ama aklı hep bugün de olacaktı Zin'in. Gerçekten şans büyüsü mü dökmüştü Türklerin beyaz üçgeninden alınan metalle? Büyü hakkında hiçbir şey bildiği yoktu. Ne Tang zamanında, ne onun babasının zamanında, ne de kardeşlerinin zamanında. 19 Mayıs 2010, saat 12.06. Sheraton Oteli, Ziyan. Cai Jingju taksiden neredeyse hareket halinde gene atladı ve alçak kaldırımda birkaç kez sekip yoluna çıktığı bir kadından özür dileyerek Sheraton'un kapısından hızla içeri daldı. Doğruca geleneksel Çin restoranı bölümüne yöneldi. Saati randevusuna 6 dakika geç kaldığını gösteriyordu. Ki bu onun yapmaya hazırlandığı işte kabul edilebilir bir şey değildi. Jiang Guo bir turist rehberiydi. Şimdiye kadar çoğunlukla Ziyan'da çalışmıştı. Ama başka yerlerde görev aldığı da oluyordu. Basit bir rehber değildi o. Müşterilerine gerçekten bilgi veriyordu ve bundan keyif alıyordu. Kendini geliştirmek için büyük çaba harcıyor ve yaptığı işe gerçek bir saygı besliyordu. Böyle olunca da bağlı olduğu tur şirketinin en iyi rehberlerinden biri olarak kendini göstermeyi başarmıştı. Bazen bugün olduğu gibi en iyi tur rehberlerine özel müşteriler gelirdi. Bir gün önce merkezden bir müşteriye rehberlik etmesi gerektiğini öğrenmiş ve ayrıntıları almıştı. Önceki deneyimlerinden özel müşterilerin çoğunun oldukça zengin insanlar olduğunu biliyordu. Bazen çok zengin olmayan bir aile ya da bir arkadaş grubu da birleşip onu özel olarak tutabiliyordu. Ama bu seferkinin öyle olmadığı kesindi. Merkezdekilerin randevunun önemini tekrarlayışı bile bunu gösteriyordu. Pekala randevunun yeri de bunun göstergesi olabilirdi. Restorana girer girmez görevliye Luca Weber'i sordu. Görevlinin gösterdiği adam az ileride bir kadınla beraber oturuyordu. Kadının beyaz bluzunun altından süt yeninin hatları belli oluyordu. İncecik belinden yukarıya ilerledi Jiango'nun gözleri ve kadının çıplak omuzlarından uzanan buğday renkli kollarına dek devam etti. Şanslı adamdı Luca Weber. Üzerindeki şık gömlekten ya da ayakkabılarından da anlaşılabilirdi ya bu. Jiango içinden dileyeceği özürleri tekrarlayarak hızla Weber'e doğru yürüyordu. Weber masadan kalkıp kendisine doğru gelirken adımlarını hızlandırdı. İri Alman duraksamadan elini uzattı. ''Bay Kai değil mi?'' ''Bay Weber lütfen bağışlayın, trafik öyle kötüydü ki.'' Jiang Guo restoranda konuşacakların düşünmesine rağmen Weber'in yanında adeta çıkışa doğru sürüklenmeye başlamıştı. ''Almancanız çok kötü Bay Cai'' dedi Weber Çince. ''Daha iyi bildiğiniz bir dil var mı?'' Restorandan çıkmışlardı. Jiang Guo bir yandan acaba kadın ne olacak şimdi diye düşünüyordu ki içeriden bir kadının İngilizce ''Hala ne dikiliyorsun geri zekalı'' diye bağırdığını duydu. Bunu o kadınla bağdaştırmayı aklına bile getirmedi. Bir yandan bu bağırış üzerine müşterisine gülümsüyor, bir yandan da Almancasına yapılan hakareti sindirmeye çalışıyordu. ''Gördüğüm kadarıyla sizin Çinceniz çok iyi. Çince konuşabiliriz.'' ''Yo, kesinlikle olmaz. Çince dışında pek çok dilde konuşabiliriz. İngilizce, Fransızca, Sanskritçe, gerekirse Türkçe.'' Tuzlu müşterisine yalakalık yaparak güldü Jiang Guo. ''Sanskritçe ve Türkçe ha? İngilizceyi tercih edebiliriz.'' Bu kısmı İngilizce söyledi ve belli ki müşterisi bu dildeki performansına hakaret etmeyecekti. Jiang Guo bilgisini ve tecrübesini müşterisine kanıtlamak istiyordu. Şimdi Weber'in arabasının arka koltuğunda oturuyorlardı. Alman'ın Alman bir şoförü vardı. Bu belki de Jiang Guo'nun o güne dek içinde bulunduğu en şık arabaydı. ''Terrakotta savaşçılarına benim yol dediğim hat üzerinden gideriz ve böylece en kısa zamanda Ziyan'daki en güzel eserleri sırayla görmüş olursunuz.'' Terrakotta savaşçıları 1974'te keşfedilen kilden bir orduydu. Gerçek boyutlarda atları, silahları ve birbirinden farklı yüzleriyle 10 bin kişilik bir heykel ordusuydu. Çin'e ismini veren ve tek yönetimde toplayan İmparator Qin Shi Huang'ın mezarı etrafında toprağa gömülmüş halde bulunmuşlardı. Mezarın içinde zamanında civa dolu nehirlerin kenarında sıralanan kuş heykelleri bile vardı. Çinlilerin Bing Ma Yong dediği bu kilden askerler en çok ilgi çeken tarihi eserler arasındaydılar. Ve Jiang Guo'nun rehberlik kariyeri boyunca en çok anlattığı eser bu ordu olmuştu. ''Terrakotta savaşçılarıyla ilgilenmiyorum.'' dedi Alman. Jiang Guo şaşırmıştı. Bu Ziyan'da bir rehberin duyması imkansız cümlelerden biri olmalıydı. ''Sanırım daha önce ziyaret ettiniz.'' ''Evet etmiştim.'' dedi Weber. ''Çok güzeller. Ama ben bu defa piramitlerle ilgileniyorum.'' Jiang Guo şimdi yavaş yavaş anlamaya başladığını düşünüyordu bu zenginin derdini. Belli ki bu adam da piramitlerle kafayı bozanlardandı. Ziyan çevresinde irili ufaklı onlarca piramit vardı. Jiang Guo onu bunların hepsine götürebilirdi. ''Piramitlerle ilgileniyorsunuz demek, çok güzel. Ne istediğini bilen müşterileri sıradan, genel beğenileri olanları her zaman tercih etmişimdir. Galiba bugün şanslı günüm.'' ''Hı hı'' diye isteksizce onayladı onu Weber. ''Bu piramitlerin hepsi yasak bölgeden çıktı değil mi?'' ''Evet'' dedi Jiang Guo, emindi bundan.
Zaten basit birer mezar oldukları anlaşıldığında yasak bölgede tutulmalarına gerek olmadığı ortaya çıktı. Bay Weber, piramitleri ne kadar ayrıntılı görmek istediğinizi bilmem gerek. Genel bir bakış mı olacak yoksa daha ayrıntılı bir gezi mi planlıyorsunuz? Duruma göre gezimize farklı bir yol çizmem gerekecektir.
Piramitlerin bazılarında şimdi müzeler olduğunu duydum, büyük olanlarında.
Evet.
Onları ayrıntılı gezmek istiyorum. Diğer küçük olanlara da dışarıdan bir bakışla yetinebiliriz.
Tüm piramitleri gezeceğiz anladığım kadarıyla.
Aslına bakarsan Jian Guo, sana böyle hitap edebilirim değil mi?
Elbette Bay Weber.
Aslına bakarsan ben gezip görmekten çok bilgi almakla ilgileniyorum. Eğer istediğim bilgiyi oralara gitmeden almanın bir yolunu biliyorsan hiç gitmeyebiliriz.
Anlıyorum. Aslında piramitlerle ilgili birçok kitap var. Bunun yarı sıra turizm dergilerinden tutun da bilinmeyen fenomenlerle ilgili tuhaf dergilere dek pek çok yayında bu piramitlere yer verildi.
Cümlesini bitirmeden o dergilere tuhaf dediği için kendine kızmaya başlamıştı Jian Guo. Belli ki müşterisi o tuhaf dergilerle ilgilenen adamlardandı.
Onların pek çoğunu okudum. Bilgi değil hiçbiri. Safsata. Eminim ben de piramitleri gezdiğimde bilgiye değil safsataya ulaşacağım. Ben gerçek bilgi istiyorum. Anlatabiliyor muyum?
Anladığımdan emin değilim Bay Weber.
Mesela şimdi kuzeybatıya doğru gidiyoruz. Bu yönde herhangi bir piramit yok değil mi?
Aslında birkaç önemsiz höyük var.
Hayır, önemli bir şeyden bahsediyorum.
Evet, yok.
Ama ben olduğunu duydum.
Jian Guo zorlanmaya başlamıştı.
Dediğiniz gibi büyük olasılıkla safsat olan şeyler duyduklarınız. Kim bilir kim hangi amaçla böyle hikayeler uyduruyor?
Nasıl hikayeler?
İşte o bölgede dev bir piramit olduğu falan gibi.
Evet, aynı hikayeden bahsediyoruz. O dev piramitten kalan şeylerin tam olarak yerini biliyor musun Jian Guo?
Önce güldü. Beni şaşırtıyorsunuz Bay Weber. Dediğim gibi böyle bir piramit bulunmuş değil. Varsa bile benim bundan haberdar olmam mümkün değil.
Benim bir teorim var. Bir yer buldum kendi çabamla. Şimdi oraya gidiyoruz. Bakalım bize yardımcı olabilecek misin?
Orada bir yasak bölge olduğunu hatırlatmalıyım dedi Jian Guo. Terlemeye başlamıştı.
Havalandırmayı aç Fritz dedi şoföre Weber. Yasak bölge var demek. Ne kadar bir alana yayılıyor bu bölge?
Arabanın içine serin bir esinti dolmaya başlamıştı bile.
Kesin olarak bilmiyorum ama oldukça geniş bir alan.
Peki benim bahsettiğim yer yasak bölgede falan değil. Bir gidelim bakalım.
Bence değerli vaktinizi boşa harcıyorsunuz efendim. İstediğiniz tüm piramitleri en kısa zamanda en verimli biçimde size gösterebilirdim. Gerekli tüm bilgiye sahip olduğuma da emin olabilirsiniz.
Söylediklerim birbirini tutmuyor Jian Guo, öyle değil mi? İstediğin piramidi gösteremiyorsun işte. Gerekli tüm bilgiye sahip değilmiş gibi davranıyorsun, haksız mıyım?
Özür dilerim ama haksız olduğunuzu söylemek zorundayım. Gerekli tüm bilgiye kesinlikle sahibim ama sizin istediğiniz var olmayan bir bilgi.
Araba artık kırsal alanda ilerliyordu. Jian Guo birkaç dakika içinde bahsedilen noktaya varacaklarını biliyordu. Bakalım ne biliyordu bu Alman? Daha önce böyle müşterilerden bahseden arkadaşları olmuştu. Ama bu onun ilk tecrübesiydi. İlk defa doldurma bölgesine bir müşterisiyle beraber geliyordu. Tedirgindi ama ne yapması gerektiğini biliyordu. Sorun çıkmayacağına neredeyse emindi. Araba tam doğru noktada durdu. Yoldan çıkmış çorak bozkır toprağı üzerine biraz ilerlemiş ve engebeli ovada tam doğru noktada durmuşlardı. Şoför Weber'in kapısını açtı. Jian Guo kendisi indi. Hafif bir rüzgar esiyor, uzun boylu Alman'ın beyaz gömleğini bir paraşüt bezi gibi şişiriyordu. Jian Guo, Weber'in yanında kendini yarım bir adam gibi hissediyordu. Alman konuştu sonunda.
''Burada neler olduğunu bildiğimi sanıyorum Jian Guo. Bir yere kadar biliyorum ama sonrasını bilmiyorum. Bana senin anlatabileceğini düşünüyorum.''
''Bu çok komik, burada bir şey varsa ve ne olduğunu biliyorsanız lütfen siz bana anlatın. Bu rehber olarak bir eksikliğim olduğunu gösterir ve o eksiği...''
Yeter diye konuşmasını kesti Weber. Yüzünü buruşturmuştu.
Jian Guo susmanın en doğrusu olduğuna karar verdi bunun üzerine.
Hala benim bir şey bilmediğimi, kulaktan dolma şeylerle buraya geldiğimi ve bildiklerimin efsane olduğuna beni inandırabileceğini sanıyorsun. Biraz ilerleyelim o halde. Türklerin yaptığı büyük beyaz piramidin bir zamanlar burada olduğunu biliyorum. Aslında tam olarak burada değil, birkaç yüz metre ileride başlayan yasak bölgede. Piramidin kalıntılarının burada da olduğunu biliyorum. Onun sistematik olarak parçalandığını ve kalıntılarının bu beyaz vadiye yayıldığını biliyorum. Yapısında kullanılan metalin taşınmadığını ve Çin salaklığıyla burada bırakıldığını biliyorum. Aslında o metal olmasaydı bunların hiçbirini bilmeyecektim.
Şimdi benim ilgilendiğim herhangi bir bina değil Jiango, bunu bilmelisin. Dev bir piramit görmek isteseydim Mısır'a giderdim. Hoş, oradakiler bu ayağımızın altında yatan piramitin ancak yarısı kadar. Ama olsun, benim istediğim piramitin içindeki.
Anlattığınız hikayenin etkileyici olduğunu kabul etmeliyim. Ama gerçekten size yardım etmem mümkün değil. Ben bir rehberim, tarihi anlatırım. Bunun yanında birkaç güzel miti de anlatırım. Ama böyle fantastik bir komplo teorisi hakkında hiçbir şey anlatamam. Bilsem anlatırdım ama bilmiyorum.
Burada bir piramit olduğunu ve onun Çin yönetimi tarafından yıkıldığını bilmediğini mi söylüyorsun?
Böyle bir şey olsaydı kesinlikle biliyor olurdum. Bu yüzden bilmediğimi değil, böyle bir şeyin hiçbir zaman olmadığını söylüyorum.
Luca Weber ayağının ucuyla toprağa çıkılı bir taşı itekleyip duruyordu. Burası demir kaynıyor be adam. İşlenmiş, piramitin inşaatında kullanılmış demir. Peki siz salaksınız bu kadar diyelim. Benim bu kadar salak olmamı nasıl beklersin? Böyle bir şey düşünmeni sağlayacak ne yaptım? İnanamıyorum. Küçük adam gözümün içine baka baka bana yalan söylüyor. Bunun bedelinin ne olabileceği hakkında herhangi bir fikrin var mı senin?
Bay Weber, bu konuşma oldukça sevimsiz bir hal aldı. Bu şartlarda rehberliğinizi yapmam mümkün değil. Paranızın iade edileceğine emin olabilirsiniz. Özür dilerim.
Peki dedi Weber, sen neyle karşı karşıya olduğunu bilmiyordun. Bunun için sana hak veriyorum ve şimdi de sana neyle karşı karşıya olduğunu göstermeye karar verdim.
Jian Guo şoförün gülümseyerek kendisine baktığını gördü arabaya binmeden önce.
Caidong, amcam, Caidong diyorum size, Caidong.
Weber'in şoförü Fritz çoktan bırakmıştı makası ama Jian Guo hala Caidong diye bağırıyordu. Bunu 7-8 defa tekrarladıktan sonra bağırışları hafifledi. Her nefes alışında Caidong diyordu. Sonra gözyaşları ağzına dolarken yarı anlaşılır biçimde konuşmaya devam etti.
Yemin ederim başka bir şey bilmiyorum. Piramit var, içindekiler ne oldu bilmiyorum. Yemin ederim bilmiyorum. Hiçbir şey bilmiyorum. Caidong biliyor, Dong biliyor, Dong oradaydı. Onlar kazmışlar, onlar kazmışlar.
Jian Guo gözyaşları içinde gevelemeye devam ediyordu. Otel odasının banyosunun soğuk zeminine bir hamur parçası gibi kıvrılmıştı. Hemen önüne Luca Weber'in şoförü Fritz çömelmişti. Luca Weber de içerideki koltuğa oturmuş açık kapıdan onları izliyordu. İşkence daha başlamadan her şeyi söylemişti zavallı Jian Guo. Weber koltuğundan kalktı. İş yerine aramasını sağla, birkaç gün bizimle beraber olacağını söylesin.
Yalnız mı gideceksiniz efendim?
Evet. Weber ve şoförü Almanca konuşmuştu. Jian Guo hala tir tir titriyordu. Weber ceketini alıp otel odasını terk etti. Shaanxi Tarih Müzesi'ne ulaşması çok sürmemişti. Saat 16'ya yaklaşıyordu. Yoğun bir gündü bu. Müze binasının çok büyük olduğu söylenemezdi. Weber yeşil bahçeyi aşıp merdivenlere hızla tırmandı ve camlarla kaplı giriş kapısına ulaştı. Hemen girişte bir görevli oturuyordu.
Müze müdürü ile görüşmek istiyorum, Caidong'la.
Müdürün odası ileride alt katta. Sağ koridordan devam edip merdivenlerden aşağı ineceksiniz. Orada sekreteriyle görüşebilirsiniz.
Weber dar koridorda çevresindeki tarihi eserlere aldırmadan yürüdü ve görevlinin tarif ettiği merdivenleri buldu. Alt katta üst katın aksine katı bir ahşap kaplama hakimdi. Koyu kahverengi, parlak, neredeyse kaba görünümlü. Weber müdürün odasına girdi.
Nasıl yardımcı olabilirim?
Sekreter kızın gözleri Weber'in üzerinde adeta kilitlenmişti. Oturduğu koltukta kamburunu çıkarmış, boynunu hafifçe yana yatırmış, adama neredeyse umutla bakan gözleri komik bir manzara oluşturuyordu.
Müze müdürü Caidong'la görüşmek istiyorum.
İsminizi öğrenebilir miyim?
Luca Weber, randevum yok.
Sizi tanıyor mu?
Hayır ama bir yakını aracılığıyla burada bulunuyorum.
Lütfen oturun Bay Weber.
Genç sekreter sanki bu işte ilk günüymüş gibi heyecanla ahizeyi kaldırdı.
Bay Cai, Luca Weber sizinle görüşmek istiyor.
Weber'e dönerek konuştu.
Kim aracılığıyla demiştiniz?
Cai Jianguo.
Cai Jianguo aracılığıyla burada bulunuyormuş.
Ahizeyi bıraktı sekreter.
Biraz beklemeniz gerekecek. Bu arada yayınlarımıza göz atabilirsiniz.
Weber yanıtlamadan oturduğu yerde beklemeye başladı. Genç sekreter kız önündeki işlerle ilgileniyormuş gibi yapıyordu ama sürekli bakışlarını birkaç adım ötesinde oturan adama çevirmekten kendini alamıyordu. Böyle bir adam hiç görmemişti hayatında. Bir film yıldızını canlı görmek gibiydi bu onun için. Tek farkı bu adamı daha önce hiç görmemiş, yaptığı hiçbir şey onu daha önce etkilememişti.
Çinceniz çok iyi dedi çekinerek. Burada mı yaşıyorsunuz?
Hayır, seyahatteyim.
Adamın kısa yanıtını boş ofisin sessizliği izledi. Sonra fikir değiştirmiş gibi konuşmaya başladı adam. İsminizi öğrenebilir miyim? Benim mi? Büyük bir şaşkınlık vardı sözlerinde genç sekreterin. Elbette sizin genç bayan. Bu sırada telefon çaldı. Sekreter kısaca konuştuktan sonra Weber'e içeri girebileceğini söyledi. Adam ayağa kalkarken delici bakışları genç kızın üzerindeydi. İsminizi öğrenmeden buradan gidecek değilim. Arkası dönük kapıya doğru yürüyen bu adamın kendisiyle flört ettiğine inanamayarak hayaller alemine daldı sekreter. Weber ise arkasını döndüğü halde yüzüne yine o tamamıyla ifadesiz bakışı yerleştirmişti. Jai Dong. Merhaba Bay Weber. Yeğenimin rehberliği sizi tatmin edemedi sanırım diye espri yapmaya girişti hemen müze müdürü. Evet tam olarak öyle oldu. Doğrudan konuya girmek isterim Bay Jai. Beyaz piramitle ilgileniyorum. Müdür oldukça kısa boylu, saçları tepeden dökülmüş bir adamdı. Vücudu şişmandı ama avurtları çökmüş, yüzü tuhaf şekilde zayıf görünüyordu. Odasının çok zevkli döşendiğini söylemek mümkün değildi. Ama oldukça geniş bir odaydı. Beyaz piramit mi? Evet, beni buraya gönderenin Jiang Gu olduğunu biliyorsunuz. O yüzden tiyatroya başlamanıza hiç gerek yok. Jiang Gu size ne dedi bilmiyorum. Tahmin de edemiyorum. Olsa olsa dalga geçmiştir. Genç olmasına rağmen ciddi bir adamdır oysa. Oyuna başlamanıza gerek yok dedim. Weber'in güçlü yumruğu masaya inmişti. Derhal burayı terk edin diye ayağa fırladı Çinli. Parmağıyla kapıyı gösteriyordu. Küçük gözlerinde korkulu bir öfke vardı. Bu tip adamların büyük ya da önemli bile olsa memurların öfkesi hep böyle korkulu olurdu. Otur yerine dedi Alman oturduğu sandalyede geriye yaslanarak. Müdür kısa bir an için şaşkınlıkla ona baktı ve hemen telefona sarıldı. Weber'in eli uzanıp telefonun spiral kablosunu yakaladı, birkaç saniye içinde ayağa kalkmış müdürün arkasına geçmiş, telefon kablosunu da onun boynuna dolamıştı. ''Ses çıkarırsan geberirsin'' diye fısıldadı ensesinin hemen yanından. Jai Dong kekeliyor, anlamsız sesler çıkarıyordu. Weber kabloyu gevşeterek konuştu. ''Şimdi seni yavaşça bırakacağım, bir süre burada oturacağız ve sen bana beyaz piramidi anlatmaya başlayacaksın.'' Sonra buradan beraber çıkacağız. Sekreterine benimle önemli bir işin olduğunu söyleyeceksin ve neşe içinde müzeyi terk edeceğiz. Ve daha rahat bir yerde bildiğin her şeyi anlatacaksın. Anlaşıldı mı? Anlamadıysan önce seni öldürürüm, ardından evine gider aileni yok ederim. Bunları söylerken yavaş yavaş serbest bırakmıştı Jai Dong'u. Adam yeniden koltuğuna oturmuştu şimdi. Elleri bacaklarının arasında korku içinde karşısındaki adama bakıyordu. Bir şey bilmiyorum ki. Bir daha bunu söyleme. Jiang Guo piramidin var olduğunu bildiğini kabul etti. Ayrıca onu imha ettiğinizi anlattı. Ki ben bunları zaten biliyordum. Bunları inkar edersen sadece ama sadece beni sinirlendirdiğin için birkaç organına veda edersin. Anlıyor musun? Ben bir şey bilmiyorum. Ağlamaya başlamıştı adam. Peki sakin ol dedi Weber. Buradan çıkana kadar bekleyelim. Sonra konuşuruz bunları. Şimdi bana ailenden bahset. Vakit geçirmek için. Sohbet olsun diye. Adam ellerini başının arasına aldı. Bir süre söyleyecek söz bulamadan yanakları şişmiş bir halde öfkeyle durdu. En sonunda ağzından ''Hastasın sen'' sözleri çıktı. ''Peki, sanırım durumun farkında değilsin. Bunu fark etmeni sağlayacağız. Fazla beklemeye gerek yok. Şimdi hiçbir numaraya kalkışmadan buradan çıkıyoruz.'' Masanın üstündeki ahşap kalemliği aldı ve içini masaya boşalttı. Kalemlik köşeliydi, dışı vernikle kaplanmıştı. Adam sol elinde tuttuğu kalemliği Jai Dong'un şaşkın bakışları altında avucun içinde parçaladı. ''Görüyorsun silahım yok değil.'' Odadan beraberce çıktılar. Sekreterin gözleri neşeli bir çocuk gibi parlıyordu. Bir müdüre bir konuğuna doğruluyordu bu gözler. ''Bayan Tiu, ben Bay Weber'le ayrılıyorum. Yarın için müsait olacağımı söyleyebilirsiniz arayanlara.'' ''Peki Bay Jai, iyi günler Bay Weber.''
''İyi günler Bayan Tiu.''